Ayrım 8.
Talihsiz genç ağlamak ağlamak içini yakan zehrin biraz olsun boşaltmak istiyordu. Fakat ağlayamıyordu. Kalbine akıttığı bu sıcak gözyaşları içinde boğulacak gibi oluyor. Çamlıca'nın dağlarına kırlarına doğru son defa olarak Dilber, Dilber diye feryat ediyor. Bacakları kendisine ağır bir ıstırap yükü olan vücudunu taşımakta güçlük çektiğinden ikide bir yol kenarına oturup bir nefes dinleniyor. Sonra yine ağır ağır evine doğru yürümeye çalışıyordu. Bitkin bir halde eve geldiği zaman alt katta karşısına ilk çıkan annesi oldu. Kadıncağız merak ve heyecandan tıkanacak, boğulacak gibiydi. Telaşlı telaşlı "Celal yavrum neredeydin?" diye sordu. Genç adam bu sesi işitir işitmez bir çocuk gibi ağlaya ağlaya annesinin şefkatli kucağına atıldı. Tek kelime söyleyemiyor, ta kalbinin derinliklerinden kopup gelen şiddetli hıçkırıklarla sarsıla sarsıla ağlıyordu. Gözyaşları annesinin sadece göğsünü ısıtmakla kalmıyor, akıcı bir ateş halinde biçare kadının ta kalbine kadar sızıyor, dokunduğu yeri yakıyor, tutuşturuyordu. Kadın olsun, erkek olsun ve hayatının hangi çağında bulunursa bulunsun insan annesinin gözünde daima çocuktur. Ve gerçekten mert yaratılışlı bir erkeğin ağlayışı kadar kadında rikkat uyandıracak bir şey tasavvur olunamaz. Bilhassa o kadın bir anne ise. Bölüm 14. Çalıyor. Gittikçe artan bir sabırsızlıkla çalıyor, yumrukluyor, tekmeliyordu. Cehennem kapısından kaçıp cennete sığınmış günahkar gibi ara sıra "Açın, Allah rızası için açın" diye yalvararak çalıyordu. Karşısında pencereleri yarım yüzyıl önceki dükkanlara mahsus kepenklerle kapalı bir harap fırın, üzerinde arkasından bir yeniçeri başını çıkarıp da bakıverecek sanılan renkli tepe camları kırık, içinde yuva yapan iki kırlangıcın kapısından girip pencerelerinden çıktığı görünen, yıkılmaya yüz tutmuş köhne bir ev, evin yanında terk edilmiş bir demirci dükkanı, sonunda bir yarım açı teşkil ederek yolun diğer sokakla birleştiği görünen bir evin önünde sabır ve tahammülü eritircesine yağan bir yağmurun altında Celal Bey, yanında yaşlıca bir kadın bulunduğu halde hiç ara vermeksizin mütemadiyen bu kapıyı çalıyor fakat içeriden hiçbir cevap alamıyordu. Celal Bey'in sabrı tükenmişti. O anda birdenbire gelen delice bir tehevvürle evin zaten pek de sağlam olmayan kapısına yüklendi ve bir iki omuzla birkaç tekmede arkaya doğru devirdi. Çılgıncasına içeri hücum etti. 4-5 dakika sonra evin bahçe tarafındaki bir köşesinde uyurken buldu ve sürükleye sürükleye sokağa çıkardığı bir adamın yakasına sarılmış. "Söyle bire hain, söyle bire nabekar, söyle Dilber nerede? Eğer söylemezsen saklarsan seni vallahi şimdi diri diri şu toprağın içine gömerim" diye bağırtıyor. O sustukça daha beter hiddetlenerek müthiş bir sinir buhranı içinde "Söylemeyeceksin ha, söylemeyecek misin?" diye soruyor. Herifi bir teviye tartaklıyordu. Yakasına yapışan bu kaza pençesinin ne olduğunu henüz anlamayan ve meselenin esasını bilmeyen zavallı adam "Fakat benden ne istiyorsunuz, ben size ne yaptım?" diye mütecavizi yatıştırmaya uğraşıyordu. O sırada karşıki sokaktan kollarını açıp gerinerek meydana çıkan ve bütün bir gecenin uykusuzluğu etkisiyle sık sık esnemesi, söylediği sözleri tamamlamaya mani olan mahalle bekçisi yanlarına gelerek "Ne oluyorsunuz, alıp veremediğiniz nedir?" diye sordu. Celal Bey'in yanındaki kadın titrek bir sesle korka korka izahat verdi. "Hiç birisini arıyoruz da, birisi böyle kavga ederek mi aranır? Oğlum sen mahalle bekçisisin, herkesin girdisini çıktısını bilirsin. Bu evde oturanlar nereye gitti? Dün değil evvelki gün taşındılar ama nereye gittiklerini bilmiyorum. Dışarıya mı gittiler, nereye gittiler ne bileyim ben. Fakat siz bu zavallı adamdan ne istiyorsunuz?" Celal Bey herifin yakasını bırakmış taştan bir heykel gibi olduğu yerde hareketsiz duruyordu. Bir iki dakika o durumda kaldıktan sonra bekçiye döndü. "Eğer nereye gittiklerini haber verirsen seni zengin ederim" dedi. Bekçi biraz düşündükten sonra cevap verdi. "Sen bana oturduğun yeri söyle. Ben sorar soruşturur elbette bir haber alır sana ulaştırırım. Bu yaşlıca bir kadındı. Yanında çok temiz giyinmiş bir de genç hanım vardı. Bildiğim şimdilik bu kadar." Celal Bey ile beraber gelen ve Dilber'i bu eve satan yaşlı kadın kendisine de belki bir menfaat çıkar ümidiyle söze karıştı. "Onları ben de tanımazdım. O gece aceleyle bana bu evi söylediler. Ah bari isimlerini hatırımda tutaydım." Sözü henüz bitirmemişti ki Celal Bey bu defa onun yakasına sarılarak "Seni alçak karı seni, seni insanlık haini, insanlığın yüz karası, seni insan tüccarı seni, el alemin evlatlarını birkaç kuruş kazanacağım diye hayvanlar gibi alır satarsın, yıkıl karşımdan, cehennem ol. Kadın olmasaydın Tanrı hakkı için seni şimdi şuracıkta elimle boğardım" diye tartaklamaya başladı. Kadın bekçinin yardımıyla Celal Bey'in elinden kurtulur kurtulmaz korkudan büyümüş ve daha da çirkinleşmiş baykuş gözleriyle etrafına birkaç defa daha bakındıktan sonra hızla yandaki sokağa atıldı ve defolup gitti. Zavallı Celal'i yine derin bir düşünce almıştı. Şimdi ne yapmalıydı? Cehennem ateşleri içinde kalan bu hayata sonuna kadar nasıl tahammül etmeliydi? İnsan bütün ümitlerini, bütün ideallerini kaybettikten sonra yaşayabilir miydi? Böyle nebati bir ömrün tadı tuzu olur muydu? Kapı kırdığı adam dövdüğü için bekçi kendisini karakola götürmek istiyordu. Biraz önce tartakladığı adam davacı olmadığını söyledi. Celal de kırdığı kapının parasını adama fazlasıyla ödedi. Bekçi de ayrıca memnun edildiği için kendisini serbest bıraktı. Yağıyor, yağıyor, yağmur hiç durmamacasına yağıyordu. Sanki gök kubbenin dibi delinmişti. Sonsuz güzelliklerini bir anda keşfedip bir anda kaybettiği o güzel vücut, o kutsal varlık kim bilir hangi pis vahşinin kucağına düşmek üzereydi. Kristal bir aynaya akseden şafaklar gibi temiz ruhunu gösteren o parlak ve manalı gözleri nasıl unutabilirdi? İlkbahar sabahları gibi insana ferahlık veren o tatlı tebessümü, sabah yıldızı gibi parlayan o engin bakışlı gözleri artık ebediyen göremeyecek olduktan sonra yaşamanın manası mı kalırdı? Onsuz geçecek bir hayatın hiçbir lezzeti olabilir miydi? Onsuz bütün bu yerler, bu güzel tabiat, bu masmavi gök, hülasa bütün bu kainat boş, manasız ve ışıksızdı. Hayatta her şeyini, her şeyini kaybetmişti. Artık yaşamak istemiyordu. Aşkının Kâbesi, sanatının ilham perisi olan o güzel kız kim bilir nerelerdeydi. O gözlerin ilham ettiği uçsuz bucaksız muhabbet aleminin sırlarını bundan sonra kendine kim haber verecekti? O tebessümde gizli ebedilik manasını nereden anlayacak? Yaratılış güzelliğinin en parlak bir sayfası saydığı o güzel çehrenin renklerini, çizgilerindeki olgunluğu bundan sonra nerelerde arayıp bulacaktı? Etrafında en lüzumsuz bir şey olarak yine kendi hayatını buluyordu. Yağmur yağıyor, yağıyor. Bir iki dakika bile ara vermeksizin mütemadiyen yağıyordu. Fakat bedbaht adam bunun farkında bile değildi. Evlerin altından geçerken saçaklardan akarak yakasından vücuduna süzülen su damlalarını hissetmiyor, yürürken dizlerine kadar battığı çamurları görmüyordu. Sevgilisi acaba şimdi nerelerdeydi? Asya'da mı, Afrika'da mı? Yoksa İstanbul'un hiç bilmediği, görmediği meçhul bir köşesinde mi? Eğer ortaçağ kurallarında olsa Asya'ya, kanlar içinde büyüyen vahşi ihtiyara, bir kertenkeleyi timsah, uyuz bir kediyi kaplan yapan o uçsuz bucaksız kum diyarı Afrika'ya savaş açar, Neron, dipnot, Neron, Latincesi Nero, meşhur Roma İmparatoru, 54'ten 68'e kadar hükümdarlık yapmış, önceleri yumuşaklıkla hareket ettiği halde Roma tahtına çıktıktan sonra gaddar ve ahlaksız bir adam olarak ortaya çıkmıştır. 64 yılındaki meşhur Roma yangınının faili olduğu söyleniyor. Fakat hiçbir surette ispat edilmiş değildir. Yalnız şehir alev alev yanarken elinde bir saz olduğu halde yangını kutlayan bir şarkı söylediği görülmüştür. Binlerce Hristiyan'ı sirkte vahşi hayvanlara parçalatarak öldürtmüş, vücutlarına yağ sürerek yaktırdığı bir kısmını da bahçelerinde meşale gibi kullanmıştır. Roma şehrini yangından sonra büyük bir ihtişamla yeniden meydana getiren de odur. İmparator olmak için isyan eden Galba'nın karşısında Roma dışına çıkmış ve yakalanmak üzereyken kendisini katibini öldürtmüştür. Ölürken dünya nasıl bir artist kaybediyor diye haykırması meşhurdur. Resimli Yeni Lügat ve Ansiklopedi Cilt 4 sahibi 1992. Olsa sevdiğini meydana çıkarmak için koca İstanbul'u baştan başa ateşe verirdi. Böyle ümitsiz, takatsiz ve kararsız bir halde yoluna devam ederken yanında biri olsa onun bile işitmeyeceği hafif bir sesle "Ah pek mustaribim" diye inliyordu. Tanrı'nın ululuğuna, onun yüce buyruklarına inancını kaybetmiş perişan bir zihnin alın yazısına karşı düşmanlık silahı, ümitsizliğin silahlı kızı olan intihar sanki o anda kulağına eğilmiş, gayet çekingen, gayet yavaş bir sesle "Bana gel, çektiğin sonsuz ıstıraplardan seni ancak ben kurtarabilirim" diye fısıldıyordu. Vücudu baştan aşağı korkunç humma nöbetleriyle sarsılıyor, kulağının dibinde hala fısıldayan o meçhul sesin sahibini "Evet, evet" diye cevaplandırıyordu. Adımlarının sevk hitabesine uyarak böyle ne kadar yürüdü, kendi de farkında değildi. Bir müddet sonra kendisini Kadıköy vapurunda buldu. Vapura girip de salonun nispeten tenha bir köşesine otururken karşı kanepelerin birinde oturan ve pek münasebetsiz insanlar olduğu hallerinden anlaşılan iki kişi birbiriyle konuşuyorlardı. Bu iki ahbap çavuştan biri az sonra gizlice Celal'i işaret ederek yanındakine "Bak seninki yine kendi kendine konuşuyor" dedi. Öteki cevap verdi. "Evet, delilik bir çeşit olmuyor ki, onun da birçok çeşitleri var." Arada bir göz ucuyla bu talihsiz gence bakarak hala kıs kıs gülüyorlardı. Aradan 5 dakika kadar bir zaman geçmişti ki elinde gazetesiyle salona yeni bir yolcu girdi. Doğru Celal'in yanına giderek ona elini uzattı ve gayet samimi bir eda ile "Nasılsınız Celal Bey?" diye hatrını sordu. "Teşekkür ederim. Çok şükür iyiyim. Siz nasılsınız?" "Ben de teşekkür ederim. Hamdolsun iyiyim. Yolda gördüm. Pek hızlı gidiyordunuz. Vapuru kaçırmayayım diye." Bu son söz üzerine bomboş kafalarında hiçbir ciddi düşünce olmayıp da yollarda, vapurlarda herkesin konuşmasını dinleyerek ara sıra damdan düşer gibi söze girişen, her şeyi ulu orta yerli yersiz sırıtan münasebetsizlerden oldukları bir bakışta anlaşılan karşıdaki iki zevzek kendilerini tutamıyor, katıla katıla gülüşüyorlardı. Celal'in karşısına oturan ve samimi arkadaşı olduğu anlaşılan zat, "Yanılmışsınız sanırım," dedi. "Vapurun kalkmasına daha 20 dakika var." "Evet, birkaç günden beri saatim beni aldatıyor, aldatıyor," diyordum. "Halbuki adeta alay ediyor. Bazen yoracak, terletecek kadar koşturuyor, bazen de uzun müsaadeler vererek vapuru kaçırtır. Yanlış saat muhakemesi bozulmuş bir zihne benziyor. Ne vakitten beri sizinle görüşemedik, bir yerde de rastlayamadım. Renginizi bugün biraz uçuk gibi görüyorum. İnşallah bir rahatsızlığınız yok ya." "Hayır, hiçbir şeyim yok. Hava pek yağmurlu olduğundan sanırım ki biraz soğuk aldım." Konuşmayı kısa kesmek, kendi iç alemine gömülmek amacıyla Celal Bey, hiçbir kelimesini anlamayacağını emin olduğu halde cebinden bir küçük kitap çıkardı. Onun kitap okuyacağını anlayınca arkadaşı da gazetesini açıp okumaya koyuldu. Aradan 5-10 dakika geçtiği halde Celal Bey, okur göründüğü küçük kitabının bir yaprağını bile çevirmemişti. Yoksun bulundukları her fazileti kıskanan, faziletli insanların bütün iyi hareketlerini, terbiyesizlikleri ve aşağılık duyguları icabı daima alaya alan ve bir tutam akıllarınca güya öç aldıklarını sanan karşı kanepedeki o tip iki herif yan gözle Celal'e bakıp bakıp gülüşüyorlardı. Bu kadarı da artık pek fazlaydı. Maddi ve manevi hüviyeti pek düzeninde olmayan bu bedbaht genç daha fazla sabredemedi. Hiddetle yerinden fırladı. Gözleri çakmak çakmak olmuştu. Kanepelerinde hala gülüşmekte olan terbiyesizlerin yanına gitti. Bir tanesini yakasından tutarak ayağa kaldırdıktan sonra şiddetle tekrar yerine oturttu. Gök gürültüsünü andıran bir sesle bağırdı. "Deminden beri yüzüme bakıp bakıp gülüyorsunuz. Şimdi biraz da ayağımın altında ağlayın. Gülüşünüzün sebebini anlıyorum. Siz o sırrı biliyorsunuz değil mi? Onun nereye götürüldüğünü biliyorsunuz değil mi? Eğer bildiklerinizi söylemezseniz sizi şimdi ayağımın altında ezerim. Çabuk söyleyin, yoksa siz esirci misiniz?" Celal Bey'in hiç beklenmeyen bu ani ve fevri hareketinin tesiriyle yanındaki dostunun gazetesi yere düşmüştü. Meydanı boş buldukça küstahlıklarını arttıran bu tip aşağılık ve rezil herifler, terbiyesizliklerinin hesabını vermeye gelince daima korkak, daima aşağılıktılar. Celal'in hala yakasından sıkı sıkıya tuttuğu herif, bu beladan kurtulmak için sünepe bir kedi tavrıyla yalvarırken öteki de Celal Bey'in arkasına dayadığı kapıyı açmaya ve yiğitliğin onda dokuzu kaçmaktır düsturuna uyarak sıvışıp kaçmaya çalışıyordu. Celal Bey bu defa onu da diğer eliyle kolundan yakalayarak sorguya çekti. "Maksadınız neydi ki mütemadiyen yüzüme bakıp bakıp gülüyordunuz? Yoksa o senin evinde mi? Sen esir ticaretiyle mi geçiniyorsun? Söyle diyorum sana. Eğer bildiklerinizi gizlerseniz ikiniz için de kurtuluş yolu yoktur." Meselelerin gittikçe kızıştığını ve daha da kızışacağını gören arkadaşı aralarına girerek, "Kardeşim, siz bu terbiyesizlere uymayın. Kaç paralık adam olduklarını suratlarından da mı anlamadınız? Vapur salonlarında kavga etmek size yaraşır mı? Çok rica ederim, yerinize oturun." "Bu ricamı reddetmez, beni kırmazsınız sanırım," diye arkadaşının hiddetini yatıştırmaya çalıştı. Bu sözler tesirini göstermiş, Celal biraz sakinleşmişti. Arkadaşı koluna girdi. Tekrar kanepelerine döndüler. Yerlerine oturur oturmaz Celal bu defa yalvaran bakışlarla dostunun ta göz bebeklerine bakarak, "O eğer sizdeyse çok yalvarırım. Kaç bin lira isterseniz derhal vermeye hazırım," dedi. Sonra birden kendisini toparlayarak derin bir uykudan uyanır gibi ilave etti. "Ne diyordum? O hakaretli bakışları, o küstah tavırları pek hiddetime dokundu da siz de rahatsız ettim, çok affedersiniz." Deminki herifler papucun pahalı olduğunu anlamışlar, kaşla göz arasında ortadan sıvışmışlardı. Vapur da Kadıköy iskelesine yanaşıyordu. Arkadaşıyla beraber vapurdan çıktılar. Vedalaşarak ayrıldılar. Yağıyor, yağıyor, yağmur bardaktan boşanırcasına yağıyordu. Celal evinin yolunu tutmuş, düşünceli düşünceli gidiyordu. Birden irkilerek durdu. Karşı kaldırımda ve biraz ileride yaşlıca bir kadınla bir genç kız yan sokağa sapmak üzereydiler. Celal av görmüş şahin gibi başını kaldırıp gözlerini o tarafa dikti. Baktı, baktı. Tepeden tırnağa dikkat kesilerek baktı. Şüphesi kalmamıştı. Evet, oydu. Salınarak yürüyüşü, endamı, şemsiye tutuşu, yanındaki ihtiyar kadınla hiç konuşmaksızın düşünceli ve kederli bir halde yürüyüşü. İşte o, ta kendisi, diyerek onların saptığı sokağa daldı. Hiçbir hareketlerini gözden kaçırmayarak arkasındaydı. arkalarından gitmeye başladı. Fakat çocukluğunda aldığı ilk kuvvetli terbiye gereğince kadınlara daha doğru, daha yerinde bir deyimle milletin namusuna saygı duygusu kafasında öyle kökleşmişti ki o cinnet anında bile yanlarına daha fazla yaklaşmaya cesaret edemiyor, içinden gelen şiddetli arzuya rağmen biraz durunuz diyemiyordu. Eğer o değilse uğrayacağı hayal kırıklığından, gerçekten o ise duyacağı büyük sevinçten ürküyor, öyle büyük heyecanlara dayanacak takati olmadığını anlıyordu. Kendi kendine, ah bir kere bulsam, ondan sonra dünyadaki bütün kuvvetler bir araya gelse bizi birbirimizden ayıramaz diyordu. Kadınlar işte büyük bir evin kapısına yöneldiler. Neredeyse kapıdan girip kaybolacaklar. Ah bir kerecik yüzünü görebilse, bir kerecik sesini duyabilse, fakat mümkün değil. Ayakları titriyor, bacakları birbirine dolaşıyor, nefesi kesiliyordu. Kadınlar evin kapısını çalıp da içeri girmek üzereyken, olanca gayretini toplayarak son bir cesaretle yıldırım gibi önlerinden geçti. Yandaki sokağın yıkık bir duvarına devrilmiş gibi dayandı kaldı. Heyhat, bu genç kız Dilber değildi. Bölüm 15. Celal o haftayı müthiş sinir buhranları içinde geçirdi. Gerek kendisi gerek ailesi için elemlerle dolu bu hafta içinde arada bir sakinleşir gibi oluyor. Fakat çok defa da sokaktan tesadüfen yüzüne biraz dikkatlice bakanlara, hatta bir hayal sessizliğiyle yanından geçenlere hiç sebepsiz şiddetle çatıyor, hiç yoktan hadise çıkarıyordu. Sokakta giderken kimden şüphelense durdurup, o sende, o senin evinde, verirsen seni zengin ederim, saklar da vermezsen öldürürüm demeyi adet haline getirmişti. Hatta bir gün yanındaki arkadaşıyla mütemadiyen konuşarak, gülüşerek, şakalaşarak etrafına neşe saçan ve hayatından pek memnun olduğu anlaşılan genç bir adamı sessizce takip ederek tenha bir sokakta kıstırmış, üzerine çullanarak, sen neden bu kadar bahtiyarsın? Demek ki o sende, mutlaka sende. Şimdi ikimizden birinin mahvolması gerekiyor diye tartaklamaya başlayınca zavallı adam neye uğradığını şaşırmış, aklından zoru olan bu mütecavizi polise teslim etmeye hazırlanırken, bereket versin Celal Bey'i iyi tanıyan yanındaki arkadaşı araya girerek, bırak şu zavallıyı diye kendisine yatıştırmış ve meselenin daha fazla büyümesine mani olmuştu. Olay yerinden biraz uzaklaştıktan sonra da, bu biçare genç Asaf Paşa'nın oğludur ve memleketin en değerli ressamlarındandır. İstanbul'un en asil ailelerinin birine mensuptur. Zavallı genç kara sevdaya tutuldu ve bu hallere düştü diye izahat vererek onda da derin bir merhamet ve rikkat uyandırmıştı. Yine o hafta içinde bir sabah Marmara'nın berrak mavi suları üstünde yemyeşil bir salı andıran fenerden dönüyordu. Vakit henüz pek erken olduğu için yol tenhaydı. Biraz yürüyor, arada bir durup çimenlerin üzerine sırt üstü uzanıyor, gözlerini gökyüzüne Allah'ın o her şeyi gören büyük mavi gözüne dikerek, Rabbim ben ne yapacağım, benim halim ne olacak diye soruyor, sonra kalkıp yine yoluna devam ediyordu. Sabah sessizliği içinde biraz daha yürüdükten sonra Moda Burnu taraflarından geçerken bir evden ağlama sesleri işitti. Birden irkilerek durdu. Yine heyheyler gelmişti. Kendi kendine, bu evde ağlaşıyorlar. Demek ki Dilber burada dedi. Gidip evin kapısını çaldı. Kapıyı açan bir ihtiyar kadına, yukarıda ağlaşanlar kim diye sorunca kadın, onu da daima gelen misafirlerden sanarak, ah sorma evladım, efendi vefat etti cevabını verdi. Celal o sırada cenaze için gelenlere dönmüş, bırakın şu biçareyi, ölen o değil, asıl benim, beni gömün diye yalvarıyordu. Bölüm 16. Bu felaket günleri içinde hiç bu kadar dalgın bir halde bulunduğu yoktu. Evin içinde 3 günden beri hiçbir kimseye tek kelime söylememişti. 3. gece ise gözlerini 1 dakika bile kapamadan sabaha kadar Dilber'i ilk defa gördüğü balkonda kendi kendine gezindi durdu. Ara sıra dalıp ufuklara baktığına göre birisini beklediği anlaşılıyordu. Denizin yüzünde heyecanlı ürpermeler uyandırarak gelen rüzgar, günlerdir berber yüzü görmemiş, uzun ve perişan saçlarını dağıtarak yüzüne vurdukça sinirlerini bir kat daha kamçılıyor, bazen durarak sahile çarpıp kırılan dalgaların sesini dinliyordu. Doğu ufukları hala simsiyah, batı ufukları ise ondan da karanlıktı. Gittikçe şiddetlenen rüzgarın coşturduğu deniz, ayaklarının altında çırpınıp feryat ederken kendisi, bu kıyametin üstünde kararsız ve düşünceli bakışlarla sanki ümidinin doğması için sabahın açılmasını bekliyor gibiydi. Biraz sonra oradaki koltuğun içine düştü. Doğu ufukları kızarıyor, ortalık yavaş yavaş aydınlanıyordu. Yarı açık, yarı kapalı gözlerini sabit bir noktaya dikerek, ''Buldum, buldum!'' diye haykırdı. Gözlerinin önünden ansızın bir hayal mi geçmişti? Birden ayağa kalktı. Meşhur fizik kanununu hamamda keşfeden Arşimet gibi o da yalın ayak başı açık, ''Buldum, buldum!'' diye haykıra haykıra evin içinde koşmaya başladı. Bu vakitsiz gürültüden herkes uyanmıştı. Sokak kapısından fırlayıp çıkmak üzereyken güçlükle geri çevirdiler. O esnada gözünün önündeki hayal de galiba büsbütün kaybolmuştu ki donmuş gibi durgun ve perişan bir halde yukarı çıkarak annesinin, babasının ve kız kardeşinin bulundukları odaya girdi. Gözleri herkesi görüyor fakat hiç kimseyi tanımıyordu. Annesinin "Celal, annene hiç acımaz mısın?" diye feryat edişini belki hiç duymadı bile. Olduğu yerde taş kesilmiş, mıhlanmış gibi kapının önünde birkaç saniye durakladı. Sonra yavaş yavaş kız kardeşine doğru giderek karşısında yine öylece durdu. Boğuk bir sesle kesik kesik "O şimdi odalık" diyebildi. Arkasından da ellerini birbirine kilitleyerek Tesliye'nin kucağına düştü. Bayılmıştı. Hep birden ağlaşa ağlaşa kendini yatağına yatırdılar. O geceyi ateşler ve sayıklamalar içinde geçirdi. Ertesi sabah İstanbul'un en değerli, en ünlü doktorlarını çağırarak konsültasyon yaptırdılar. Konsültasyon neticesinde hastalığın şiddetli bir beyin humması olduğu anlaşıldı. Doktorlar hastanın hayli ağır olduğunda müttefik fakat büsbütün de ümitsiz değildiler. Gereken bütün sağlık tedbirleri alınmış, ondan ötesi artık Yüce Tanrı'nın lütuf ve merhametine kalmıştı. Bölüm 17. Mısır'da Karun kadar zengin bir tüccarın Elhamra Sarayı tarzında özene bezene ve hiçbir masraftan çekinmeyerek yaptırdığı muhteşem konağındayız. Arap mimarisinin şaheseri denilmeye layık bu süslü binanın geniş bir salonunda abanoz üzerine çiçekler oyulmuş gayet mükellef alçak bir sedir göze çarpıyor. Üstünde de konak sahibi zengin Mısırlı yarı oturmuş yarı uzanmış vaziyette. Köşelerinde somaki direkleriyle kırmızı ile açık mavi zemin üzerine som yaldız işlenmiş duvarlarıyla kenarlarına Afrika bahçelerini ve Nil'in güzelliğini, bereketlerini öven şiirlerin en seçme beyitleri yazılarak süslenmiş tavanıyla peri masallarındaki şahane sarayları andıran bu salonda o gece muhteşem bir saz alemi tertiplenmişti. Koca salon ses sanatkarlarıyla ve rakkaselerle doluydu. Salonun bahçeye açılan büyük pencerelerinden çiçekler içinde kalan portakal ağaçları, bahçenin etrafındaki yüksek duvarları yemyeşil ve taptaze bir perde ile örten gayet enli muz yaprakları görünüyor. Bunların arasında gözlere görünmez bir peri kızının nefesleri gibi havaya karışan latif, bayıltıcı kokular salonun içine kadar yayılmakta. Bahçenin nihayetinde birkaç bin seneden beri tabiatın bütün sarsıntılarına karşı koymak, canlı cansız bütün varlıkları zaman adlı tufanın coşkun sellerinden korumak ister gibi görünen ehramların arkasından yaprakları yerlere kadar sarkarak sahranın olanca gamını emmiş, vücutlarını sindirmiş sanılacak derecede sevdalı, büyük hurma ağaçlarının tepelerinden Afrika'nın o bütün etrafı gül rengine boyayan grup ışınlarına karşı ayna vazifesi gören gölden gecenin sessizliği içinde salona hafif tatlı bir serinlik geliyordu. Tıpkı peri masallarında olduğu gibi salonda hepsi aynı renkte, aynı biçimde beyaz atlastan elbiseler giyerek bağdaş kurup oturmuş, gelişi güzel bıraktıkları siyahlı sarılı uzun saçları oturdukları şiltelerin üzerine dökülmüş bir alay kız. Hepsi birbirinden güzel. Bunlar, bu körpe fidanlar, Kafkasya'nın kim bilir hangi cennet bahçelerinden, hangi mesut aile yuvalarından çalınarak şuna buna satılmış zavallı esirlerdir. Kiminin elinde keman, kiminin ud, kimisinde de kanun var. Çalıyorlar, söylüyorlar. Öte tarafta tahminen 20-25 kadar genç kız üzerine sırma işlenmiş açık mavi kadifeden elbiseleriyle topuklarına kadar uzanan dalga dalga saçlarıyla güzellik aşıkı gözlerin günlerce bakmaya doyamayacağı, günlerce gözlerini üzerlerinden ayırmak istemeyeceği billurdan dökülmüş şeffaf beyaz göğüslerini tamamen örtmeyen açık yakalarıyla raks ediyorlar. Yukarıda sözü edilen mükellef sedirin üstündeki mesut adam da bu güzellik aleminde, bu çiçek, renk, koku ve ses cennetinde, gönül okşayıcı seslerin titrettiği saadet havası içinde yarı açık yarı kapalı baygın gözleriyle bu hurileri seyrediyor, büsbütün mest olmaya başlıyordu. Peri masalları gibi bütün Avrupa'ya yayılarak dinleyenlerin hayallerinde sonsuz pırıltılar yaratan doğunun bu saz ve ses aleminde en çok dikkati çeken, sazendeler arasında ut çalan bir kızın beyaz atlas gibi şeffaf yüzünü hafifçe gölgeleyen uzun kirpikleri arasından son derece hüzünlü bakışlarla ara sıra pencerelerden bahçeye bakışı, herkesin sevinç, neşe ve eğlence içinde bulunduğu o esnada sonbahar rüzgarlarına tutulmuş narin bir gül yaprağının etrafında dolaşan beyaz kelebekler gibi çok hassas bir kalbin ıstırabını belirtecek surette biraz açılmış ve rengi uçmuş dudaklarının üzerinde vakit vakit gezinen ve anlayana çok şeyler anlatan hüzünlü tebessümüydü. Bu kadar canlı güzellikler arasında renginin uçukluğunu uzaktan daha da mübalağalı gösteren koyu siyah saçlarının ağırlığına yahut gecenin rutubetiyle etkilerini biraz daha arttıran çiçeklerin keskin, bayıltıcı sevdalı kokularından başı dönmüş gibi ikide bir o küçücük başı öne doğru düşüyordu. Biraz daha yakından dikkatlice bakmak ve dinlemek mümkün olsaydı, bir yuvadan işitilen kuş yavrularının sesleri gibi dudaklarının üstünde dolaşan bir ismi gayet gizli bir ah takip ettiği işitilirdi.